Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber geçtiğimiz günlerde Benchmark etkinliğine katıldığımız Snapdragon 820'yi konuşacağız. Zaten güzel bir haberle sitemizde bütün benchmark değerlerini görebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince oradaki benchmarkları videoya kaydettim ki videoda Erdi ile beraber sizlere detaylı bir şekilde bilgi verirken en azından bu testleri de görme şansına bizzat kavuşun, canlı canlı izleyin. Çünkü hani no ses no güven diye bizim forumlarımızda evet, bir şey var. Söz var arkadaşlar. Görüntü yoksa biz buna güvenmeyiz diye. Görüntülerle beraber şimdi söyleyeceklerimizi destekleyeceğiz. Snapdragon 820 geliyor. Yani aslında lansmanı tam olarak böyle yapılmadı. Parça parça yapıldı. Bütün özelliklerini birleştireceğiz bu videoda. Gelecek sene 820'li cihazları kullanmaya başlayacağız. Nasıl bir cihaz elimize geçecek? 820 ile beraber nasıl performans sıçraması olacak? Bu videoda bütün detaylarına yer vereceğiz. 820'yi biraz tanımakta yarar var. 820'yi 810'dan özel kılan şey, en önemli şey arkadaşlar, artık içindeki çekirdeklerin hazır ARM tasarımı değil de Qualcomm tarafından özelleştirilmiş tasarımlar olması.
Bu zaten Qualcomm'un esasında uzman olduğu konulardan bir tanesiydi. Çünkü hani bugünden geçmişe doğru baktığımız zaman özellikle Android ekosisteminde Qualcomm'un Snapdragon 800, 801 ve 805 ile beraber çok ciddi bir başarıya imza attığını görüyoruz. Orada Qualcomm'un en büyük başarı kaynaklarından birisi çekirdeklerin özel tasarıma sahip olmasıydı. Yani ARM'dan gelen standart çekirdek tasarım yerine ARM'ın IZA setleri üzerinde Qualcomm mühendisleri kendi tasarımlarını yapıyorlardı. Ki 800 ailesinin ortaya koyduğu performans da ortada. Tabii işin bir de grafik tarafı var. Ona da birazdan zaten değineceğiz. Ancak 64 bit yarışına Qualcomm pek hazır başlayamadı. Bugün mobil dünyada 64 bit hangi telefon başlatmıştı? iPhone 5 diye başlatmıştı, evet. Ki o dönemde 64 bit Qualcomm'un yol haritasındaki en uzak hedefti. Dolayısıyla Apple orada biraz da hani kimsenin beklemediği bir zaman dilimi içerisinde 64 biti çıkarınca pazardaki rekabet koşulları çerçevesinde üreticiler genelde ARM'ın 64 bit tasarımıyla yola çıkıp zaman kaybetmeden hemen ürünleri piyasaya koyma yoluna gittiler. İşte burada Qualcomm bazı sorunları oldu. 64 bit işlemcilere bakıldığı zaman yüksek performans sınıfında Snapdragon 810'u gördük biz. 810 esasında kötü performans veren bir platform değildi. Ancak platformun kendi içerisinde ısı sorunları yaşaması ideal performans seviyesini koruyamaması neden olduğu için kimi zamanlar hani rekabeti bir tarafa bırakalım, Snapdragon 800 ve 801'in bile gerisine düşüne tanık olabilmiştik. Öyle ki ilk çıkan Snapdragon 810 cihazları alıyordun Mesut. 3 kere altı yapıyordun, skor neredeyse %30-%40 geriliyordu.
Evet, doğru.
Keza Geekbench yapıyordun, skor neredeyse 1000 puanların 900 puanların altına geriliyordu. İşte tüm bunları yaşarken biz Qualcomm arka tarafta kendisini kurtarabilecek ve mobil dünyayı gerçekten ileriye götürebilecek yeni bir platformu çalışmasını yaptı. O da 820. Şimdi işlemciden başlayarak konuşmaya devam edeceğiz ama 820 tek başına işlemci odaklı bir platform değil, tek başına GPU da değil. Sahip olduğu bir takım teknolojiler belki mobil dünya çevresini değiştirebilecek nitelikteki özellikler. Bunların hepsini anlatmak gerekiyor.
Evet, şimdi 820'nin isterseniz çekirdeklerinden başlayalım, daha sonrasında bu özelliklerine değinelim. İlk olarak çekirdek yapısından söz etmek lazım. Şimdi 8 çekirdekli yapıları biliyoruz. Big Little platformunda 4-4, 4 tane güçsüz çekirdek, 4 tane güçlü çekirdekle bir araya geliyordu. 64 bit platformlarda Cortex A53'te Cortex A57'nin yan yana geldiğini görüyorduk. 820'ye baktığımızda aynı özelleştirilmiş çekirdeklere sahip iki tane küme var ve iki kümenin içinde de ikişer tane çekirdek var. Yani 4 çekirdekli toplamda 2-2 ayrılmış bir platformdan bahsediyoruz. Güçlü çekirdekler 2250 MHz'de çalışıyorlar. 1 MB keşe sahipler. Bu hala soru işaretiyle çok platformda belirtilmiş. Belli olmayabilir çünkü detayları tam açıklanmadı. Güçsüz çekirdeklerde 1500 MHz'de çalışıyor. 512 MB bir keşe sahipler. Böylece güç tasarrufu gereken yerlerde düşük güce sahip çekirdekler, güç gereken yerlerde de yüksek güce sahip çekirdeklerle beraber bir kombinasyon devreye giriyor. Hem güç tasarrufu hem performans bir arada var.
Evet, şimdi esasında küme tasarımı biz yaygın olarak çok yakın zamanda görmüyoruz. Birkaç senelik geçmişi var ama daha önceki örneğin Snapdragon 800 ailesinde de çekirdekler birbirinden bağımsız olarak farklı frekans ve voltaj değerlerinde çalışabiliyorlardı. Ha, aynı zar yapısı içerisinde, belki aynı küme içerisinde demek daha doğru ama birbirinden bağımsız çalışabildikleri için platformun performans ve enerji verimliliği yine yüksek kalıyordu. Şimdi 820'ye bakıldığı zaman Kro diye söyleyebileceğimiz bir yeni çekirdek tasarımı var. Hala bu çekirdek tasarımının detaylarını Qualcomm tarafı çok ciddi şekilde açıklamış değil.
Tam değil, evet. Yani aslında diyoruz ya, parça parça bir sürü şey lanse edildi. Biz bunların hepsini birleştiriyoruz bu videoda.
Ama mimari seviyede bakıldığından çok bizi tatmin edebilecek doneler henüz elimizde yok. İşin ilginç tarafı da burası. Bir taraftan cihazları istediğiniz kadar test yapın diyorlar ama şu an mimariyi biraz gizleme konusunda eğilimleri olduğunu görmekteyiz. Şimdi burada ilginç olan nokta şu. Az önce bahsetmiştin. Küme tasarımında küçük küme var ve büyük küme var. Küçük kümede A53'ler var. Büyükte de A57'ler var. Bence ikisi de günümüz koşullarında kötü tasarımlar. Çünkü bugün A57 aşırı güç tüketiminden dolayı çok makul bir çekirdek tasarımı değil. A53 de zayıf kalıyor onunla kıyasladığınız zaman. Qualcomm yine burada küme tasarımı sürdürüyor ama güzel olan taraf aynı tasarımı uygulamış olması. Yani aynı performans altyapısı iki çekirdek tasarımında da var. İki fark söz konusu. Küçük çekirdekler az önce bahsettiğim 1.6 GHz'de çalışıyor. Aynı çekirdek tasarımına sahip olan. Büyükler yani performans odaklı olanlarsa 2.15, 2.250 MHz seviyesinde çalışıyor. Ama burada bir fark daha var. Cache'ler farklı. Örneğin frekansı daha düşük olan çekirdeklere baktığınız zaman 510 kilobayt seviye 2 bellek olduğunu görmekteyiz. Bu 810'u kıyasladığımız zaman 810'da 4 tane küçük çekirdek vardı. 512 kilobaytı paylaşıyordu. Yani çekirdek başına 128 kilobayt gibi bir değer söz konusuydu. Buradaysa çekirdek başına 256'ya çıkmış durumda. Bu arka tarafta komutların daha hızlı çağrılabilmesi adına en büyük performans kazanan noktalardan bir tanesi. Yine yüksek performanslı bu çekirdeklerde ise muhtemelen 1 megawatt seviye 2 var. 1 megawatt diyoruz çünkü Qualcomm açıklamadığı için bundan tam emin değiliz şu aşamada. Burada bir ilginç nokta var. Qualcomm'a şu soru da gitti ve cevabı da geldi. Örneğin Apple'ın A9 işlemcisinde seviye 3 bellekte var. Ki bayağı da büyük bir seviye 3 bellek var. Bu şu anlama geliyor. Sonucunda mobil iş yükleri çok küçük boyutlarda olduğu için masa üstünde kıyasladığımızda pek çok iş yükünü seviye 3 bellekte tutup çok hızlı bir şekilde çekirdek çağırabiliyor. Qualcomm'un dediği şey şu, biz seviye 3 belleği düşündük. Uygular mıyız uygulamaz mıyız diye tartıştık ama kazanımlarını dikkate aldığımızda hem zar alanını daha fazla büyütmesi hem de getireceği ekstra enerji tüketiminden dolayı uygun görmedik diyorlar.
Zar alanı ciddi şekilde büyüyor bu arada. Çünkü Apple'ın çekirdek tasarımlarına baktığınızda rakiplerinin hepsinden çok çok daha büyük.
Gerçekten büyük bir çekirdek tasarımına sahip olduğunu
8 çekirdekli tasarımlardan büyükler yani.
Görmekteyiz. Ve tüm bunlara ek olarak tabii ki bu yeni çekirdek tasarımı, gelişen performans, artan dinamikler ki pek çok içerisinde sabit fonksiyonlu motor da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Snapdragon 810'da 20 nanometre iken artık 14 nanometre olarak karşımıza çıkacak ki burada muhtemelen Samsung'un ikinci nesil 14 nanometresi kullanılacağı için bir taraftan Qualcomm iddiasına göre performans 2 kat artarken aynı zamanda da enerji tüketimi 2 kat azaltılmış olacak. Aslına bakılırsa hani performans 2 kat arttırdık diyor, enerji tüketimi de 2 kat azalttık diyor. Şimdi performans değerlerine birazdan geçeceğiz. Örneğin Geekbench üzerinde bakarsan performans gerçekten 2 kat artmış durumda.
Evet, çılgın artmış.
Burada soru işareti olan kısım şu, acaba enerji verimliliği 2 kat arttırılmış olabilir mi? Bu zor bir unsur çünkü böylesi performanslı platformlarda enerji tüketimi gerçekten aşağı çekebilmek pek kolay değil ama örneğin Exynos 7420 Samsung'un birinci nesil 14 nanometre ile üretilen platformuna baktığınız zaman 2 kat olmasa bile 2 kata yakın şekilde Snapdragon 810'dan 820'ye geçerken çünkü burada Qualcomm 2 kata düşürdüm derken enerji tüketimini A9 ya da Samsung'u baz almıyor. Snapdragon 810'u baz alıyor. Teknik olarak bu da mümkün. Gerçekten de hani Qualcomm bu sefer slaytlarda gösterdiği, altında çizdiği tüm kazanımları bizlere sağlayacak gibi görünüyor.
Şimdi Qualcomm tarafına dikkat edilmesi gereken şu, 810 ile 820'ye geçişte megahertz değerleri çok değişmedi. Yani tamam evet. 14 nanometrenin kazanımıyla ben birazcık daha işte orada ısıl tasarım, güç tasarımda yer buldum kendime. Kalkıp da megahertz'i dibine kadar zorlayayım, performansı oradan elde edeyim dememişler. Zaten bizim Amerika'da katıldığımız etkinlikte üstüne durdukları konuda bizim bu bütün verdiğimiz performans verileri ve artış kazanımları, oranları hep aynı megahertzler, aynı frekans değerleri baz alınarak yapıldı dendi. Şimdi 810'a baktığında 2.2 GHz biliyorsun onun normalde çalışması gereken hani.
Yani zaten şimdi teknik esasında fark da orada devreye giriyor. Frekans arttırmadılar ama sorun şu ki zaten Snapdragon 810 söylenen frekansta çalışmıyor. Yani ben bugün özellikle Snapdragon 810'un artık versiyon 2.1 olarak bilinen ki yeni çıkmış Snapdragon 810 cihazlardaki versiyondan bahsediyorum. Testlerini yaptım. Evet bugün örneğin Xperia Z5'i baz aldığımız zaman Time Out Tuning kalitesini çıkardığımızda 1.8 GHz'in altına düşmediğini görüyoruz yaygın sürdürülebilir performansta ki öncü Snapdragon 810'larda bırak 1.8'leri 1.4'lere kadar inebiliyordun. Ama Snapdragon 820'nin farkı evet frekans çok fazla değişmedi ama maksimum frekans seviyesinde, tepe frekans seviyesinde çok uzun süreler boyunca kalabilir için zaten buna ihtiyaç duymamışlar. Yani ki zaten 810'un performans sorununda bunun olduğunu söylemiştik. 2.1 GHz iyi bir değer ama o değerde kalamadığı için performans düşüyor.
Evet şimdi ama solsak 820 da sonuçlara yaklaşamıyordu kesinlikle. Yani 14 nanometreye düşüşte enerji tasarrufu konusunda çok büyük kazanımlar elde etmiş olabilirler.
Orada tabii şeye frekansı bakmak gerekecek. Sonucunda bahsettiğimiz platform sadece işlemci çekirdeğinin oluşmadığı için doğru. Diğer tüm taraflardaki verimliliği bir tarafa getirdiğimiz zaman anlık performans ihtiyacına bağlı olarak muhtemelen işlemci çekirdeğini kullanabileceği termal bütçeyi de geliştirmiş olacaklar ki böylesi bir kazanım söz konusu.
Şimdi 810'da da 820'de de bildiğiniz gibi düşük güç tüketimli DDR4 bellekler kullanılıyordu. LPDDR4 diye geçen belleklerden kullanılan. Şimdi bu belleklerde de bir hızlanma söz konusu. Çünkü 1550 MHz civarında 810'da çalışıyordu bu bellekler. Şimdi 1800 MHz seviyesine çıkartılmış durumda. Bellek frekans artışı da kim uygulamalarda ciddi artışlar sağlayabiliyor ki mobil platformların en büyük sıkıntılarından bir tanesinin de bellek darboğazı olduğu konuşuluyor. Bu arada Exynos işlemcilerde de yine 1550 MHz
bellek hızı kullanılıyor. sonucunda bellek önemli çünkü performans olarak yüksek performans vaat eden ama küçük çiplerden bahsediyoruz. Dolayısıyla birazdan grafik tarafına da geçeceğiz zaten. Snapdragon 820'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. HSA denen, Heterogeneous System Architecture denen bir şey var. Heterojen sistem mimarisi. Evet. Yani işlemci ve GPU'nun belli görevlerde ortak çalışması ya da belli görevlerde birbirleri arasındaki veri transferinin daha hızlı gerçekleştirilmeleri özelinde. Burada özellikle işlemci ve GPU arasında bu özelliğin aktif olabilmesi için bir sanal bellek adreslemesi yapabilmen gerekiyor. Esasında işin tekniğin temeli şu. İki birim arasındaki veri transferinin hızlı gerçekleşmesi lazım. Buna ek olarak GPU'nun kendisi de hızlandığı için GPU'da daha fazla bellek bant genişliğine ihtiyaç duyuyor. Çünkü artık yeni nesil oyunlar çıkacak. Baktığınız zaman bu platformun GPU, OpenCL 2.0, OpenGL ES3.1, DirectX 12, Vulkan vesaire her şeyi destekliyor. Dolayısıyla yepyeni bir oyun çıktı diyelim. GTA 5'in yeni versiyonu, mobile geldim. Söz konusu grafiklerin tamamı belki konsol kalitesinde olmayacaktır ama ona yakın bir şey sunabilmen için kaplamaların boyutunun ciddi şekilde artması gerekiyor. Şimdi o kaplamanın boyutunu taşırken de İstersen işleme yollarken de ciddi bir bant genişliğine, yani geniş bir otoyola ihtiyacım var. Burada bunu sağlamaya çalışmışlar. Çünkü artan frekans işte 23-24 gigabit saniyelik bant genişliğini 30'lara kadar getirmiş durumda. Bugün örneğin iPad Pro'daki A9X'e kıyasladığınız zaman onun yarısına yakın, yani 175-80'i kadar bant genişliği var ama sonucunda o işlemci dalıp telefona koyamazsın. O telefona sığabilecek bir işlemci değil. Kendi içerisine değerlendirdiğimiz zaman öyle zannediyorum ki akıllı telefon platformları arasında bant genişliği en yüksek bir ya da ikinci platform olacak.
Evet, öyle olacak. Şimdi biraz da GPU tarafından bahsetmek lazım. Bildiğiniz gibi Adreno 430 vardı 810'un içinde. Şimdi 530'la tanışacağız. 530'a geçişte de güzel bir olay var. Orada Qualcomm'un söylediği şey, enerji verimliliğine tasarruf sağlarken biz performansı arttırdık. Oldu ki genel olarak çalışma megahertzlerine baktığınızda da bir 20 megahertzlik fark var arada.
Ya çok ciddi bir frekans farkı yok. Demek ki bu şu anlama geliyor. Ben Adreno 530'a baktığım zaman yine Qualcomm o tarafta da GPU'nun çok fazla mimari özelliğini açıklamamış ama söyledikleri şey şu. 430'un tüm tasarım detayları üzerinde ciddi revizyonlar yaptık. Yani şunu söylemek yanlış olmayacak muhtemelen. Yepyeni bir grafik mimarisi yok ama olanı daha da mükemmelleştirebilecek pek çok unsur geliştirmişler ki performansı etkileyen unsur şey olabilir. 624 MHz ve ona yakın değerlerde daha uzun süre kalabilecek 530. Evet. Dolayısıyla orada da yine bir performans kazanımı olur. Aynı zamanda 430 ile beraber Qualcomm tarafı GPU'nun içerisinde sadece teselli işin için ayrı bir motor bulunduruyordu. Yine onu da korumaya devam etmişler. Bunlar dinin önemli unsurlardan bir tanesi. Az önce bahsettik. Diğer tüm belki pek çok mobil GPU'dan farklı olarak işte Vulkan desteği var. DirectX 12 desteği var. OpenGL ES3.1 desteği var. OpenCL 2.0 desteği var. Evet. GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyorsun. Bunlar şundan dolayı önemli. Mesela Qualcomm Zero adını verdi. Yeni bir algısal hesaplama teknolojisi söz konusu. Bu işlemcinin sahip olduğu bir telefonun önüne bir fotoğraf getiriyorsun. Diyor ki fotoğraftaki nesne mesela bir tavuk, bir gıda. Diyor ki şimdi diyor bir mimari obje gördüm diyor. Şimdi diyor bir arabayı görmeye başladım evet. Diyor.
Mesela resim ve video işleme motorunda da aslında hani dedik ya birçok birimden oluşuyor diyor. Hexagon DSP'si var mesela. 680. Hexagon 680 yeni bir DSP kullanıyorlar 820 ile beraber ki bu DSP üstünde de çok ciddi çalışmalar yapmış durumdalar. Çünkü geleceğin aslında arttırılmış gerçeklik video teknolojileri üstünde olduğunu çok net bir şekilde görüyor firma.
Zaten yavaş yavaş bunu demolarını yapmaya başladılar. Gerçekten de şimdi GPU'dan bağımsız olarak bir de böyle bir motorun olması önemli. Çünkü yine Snapdragon 820 diğer platformlardan ayıran unsurlardan bir tanesi o. Özellikle bu Hexagon 680 gerçekten de muadili olmayan bir dijital sinyal işleme yeteneği kazandırıyor. Keza ISP dediğimiz yine görüntüyü işleyen platformu
çok ilgili geliştirme var. Spectra isimli orada da bir yine ISP'si bulunuyor ki özellikle kamera konusunda hiç kimsenin şu ana kadar sunmadığı 4K 60 FPS desteğiyle beraber gelecek.
Üstelik orada renk derinliğini 8'den 10 bit'e yükseltmiş evet. Durumlar. Hani ben seninle bunu video öncesinde konuştuğumuzda ne demiştim? Al bunu yepyeni bir kameranın içerisine koy. Sana yüksek işlem gücü sunabilen bir kamera haline gelir. Çünkü bu özellikler esasında cihazlara koyuluyor ama cep telefonunda benim bu yetenekten istifade edebilmem için tüm lens ve sensör modülünün de bununla uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Ve yazılım tarafında da yine bunların işlenebilir hale gelmesi gerekiyor. Burada benim üzüldüğüm nokta şu. Snapdragon 820 ile beraber gerçekten de görüntü, video ve resim işleme tarafında çok ciddi bir performans kazanımı sağlayacağız ama Android mağazasının içerisinde de artık 4K video işleyebileceğimiz, export alabileceğimiz uygulamalarına yaygınlaşması gerekiyor. Evet. Belki orada Qualcomm'un işin ucundan tutması ve geliştiricilere el uzatarak hadi gelin hep beraber böyle bir yazılım yapması gerekiyor. Çünkü muhteşem bir platformu geliştirmişsin. Görüntü tarafında rakiplerinde olmayan yeteneklerin var ama bu yeteneklere sahip telefonu aldığım zaman çoğundan istifade edebileceğim uygulama yok.
Ne yazık ki yok. Aslında yavaş yavaş test sonuçlarından da bahsedelim istersen bahsedelim. Erdi.
Genel ama olarak, öncesinde modemden mi bahsetsek acaba?
Gerçi doğru. Çok önemli bir şey atladık. X12 yeni LTE modemleri. Yeni LTE modemleriyle beraber farklı teknolojileri de kullanarak firmanın istediği şey şu. Hem baz istasyonunu az yormak, yeni sıkıştırma teknolojileriyle beraber modemin baz istasyonunu yönetmesi. Hem de aynı zamanda olabilecek en yüksek hızlarda LTE Advanced'dan yararlanabilmen. Hani biz şimdi 4.5G diyoruz ya. LTE Advanced olarak geçiyor aslında genel olarak baktığında.
Tabii yani dünyada 4.5G diye bir terim yok. Evet. 4G var. 4G'nin alt kollarına bakılan LTE A diye geçen LTE Advanced versiyonu var. X12 gerçekten muazzam bir modem olmuş. 600 megabit per second diyebileceğiniz değerleri üzerine çıkabilen. Aynı zamanda yine uplink dediğimiz upload tarafına da, yükleme tarafına da çok ciddi değerler sunabilen bir modem olmuş. Tabi düşünsene, bir taraftan modem deli gibi çalışıyor, bir taraftan oyun oynuyorsun. O cihaz geldi ısınmaya. Şu an onu engelleyebilecek bir teknoloji yok ama modem tarafında Qualcomm'un bir avantajı var. Geliştirmiş olduğu tüm teknolojiler dünya genelinde pek çok otorite, şirket, operatör tarafından test edildiği için alıyorsun, dünyanın her yerinde çalışıyor ya da pek çok yerinde çalışıyor. Şimdi X12 tarafına bakıldığı zaman da Samsung tarafının çalışmaları var, MediaTek tarafında bir takım çalışmalar var, Çin tarafında bazen çalışmalar sürdürülüyor ama yaygın kabul görmüş, çok kısa süre içerisinde markete girebilecek en oturaklı platform X12. Dolayısıyla eğer Snapdragon 820 içerisinde X12'li bir modemle, ki burada belki şunu da yapabilirler, üreticilere X12'nin dışında üçüncü parti bir çözümle sunma durumları olabilir. Özellikle tablet tarafında biliyorsun bazı zamanlar Qualcomm yapıyor onu. APQ serisi işlemcileri başlatıyor. Şimdi çekirdeği veriyor.
X16 dedikoduları var. Henüz daha tam olarak böyle ortaya çıkmamış bir modemleri daha var o tarafta.
5G'ye doğru götürürler olabilir.
Evet, orada 5G hızlarında böyle epik hızlar sunabileceği, ki aslında X16'yı da tabletler, büyük cihazlar ya da harici modemler için planlıyorlar.
Planlıyor olabilirler. Orada son olarak şunu da söyleyeyim. Az önce bahsettiğin şey doğruydu. Modemde de yepyeni sıkıştırma teknolojileri var. Bu özellikle verinin sıkıştırılarak örneğin sayfaların gezmek istediğiniz internet sitelerine çok daha az yüklenmesini sağlayacak. Buradan hemen bir geriye de pas atayım Mesut. GPU'dan bahsetmiştik. Mesela GPU'da da yine sonucunda Adreno ekibi biliyorsun. AMD'den gelen bir ekip.
Evet,
hala
doğru.
Bir yine dirsek bağları var. AMD'nin yakın zamanda kullandığı Tonga GPU'su ile beraber başlattığı dokuz sıkıştırma teknolojilerinin benzerlerini biz Adreno 530'da göreceğiz. 530 öyle bir GPU ki genellikle söylenen şu, Qualcomm iddiası şu: ilk defa PC GPU'larında kullanılan pek çok teknolojiyi biz mobile getirdik. İşte sıkıştırma teknolojilerinden örnek veriyorlar veya bu sanal bellek adresi gibi teknolojileri işaret ediyorlar.
Şimdi test sonuçlarını aslında en popüler Antutu ile başlayalım. Antutu skoru epik.
Şimdi Antutu 6'dan bahsediyoruz burada. Evet. Onu söyleyelim. Artık 6.0 güncellemesi oldu. Bu arada Qualcomm dokümanlarına baktığınız zaman Qualcomm test uygulamalarının serzenişte bulunuyor. Çünkü haklılar bence de.
Evet,
çünkü
hiçbir özelliğimizi test etmiyorlar. Sadece birkaç şey
yükleniyorlar. Tamam, belleğe bakıyor, işlemci GPU'ya bakıyor diyor ama benim hexagonum var diyor, benim modemim var diyor, benim bir takım başka teknolojilerim var, o ölçümlenmiyor diyor. Antutu 6'ya baktığımız zaman ise açık ara farkla çok hızlı bir platform.
Yani bayağı açık ara var orada.
İşte şu an Android markette olsa bile A9 ile ilgili bir takım testler var, Apple A9 ile ilgili. Ki Snapdragon 820 işlemci performansını Antutu'da A9 tanımıyor. Bayağı bayağı şu anda. Şu anki haliyle en hızlı platform olmayı başarıyor Antutu 6.0'da.
Şimdi beni orada sevindiren şey 3D Mark skoru da çok yüksek. Şu anda ekranlarınıza geliyor ve 3D Mark'ta önemli olan şey, biliyorsun uzun süre aslında işlemcinin ne seviyelerde kaldığı. Tabii 3D Mark ne kadar ölçebilmiş bilmiyorum ama yaptığımız 3D Mark testlerinde gördüğümüz kadarıyla işlemci çok uzun süre yüksek megahertz değerlerine asılı kalabiliyor. Tam listendiği gibi.
Şimdi şeyden emin değilim. 3D Mark'ın sensörlerden gelen veri okuması zaman zaman sapıtabiliyor.
Evet.
Bazı cihazda yanlış sonuçta verebiliyor ama şu grafiğe bakıldığı zaman gerçekten de frekans anlamında üst değerleri uzun süre koruyabildiğinde söylemek gerekiyor. Ki ortaya çıkan grafik performansına da baktığınız zaman Mesut, hani Snapdragon 820 paket olarak çok iyi bir paket ama işlemci GPU ayarı değerlendirdiğimiz zaman hangi ekip daha iyi çalışmış dersen GPU tarafı bayağı iyi çalışmış.
GPU çok iyi çalışmış.
İşlemci itibariyle bugün Snapdragon 820 Android dünyasını alıp zirveye taşıyabilecek bir durumda. Ama zirvenin adayı olabilir. Çünkü orada işte Apple, Samsung vesaire çok yakın sonuçlar veriyor ya da verecekler gibi görünüyor. Fakat GPU'ya bakıldığı zaman, birazdan zaten test sonuçlarına da geliriz, çok ciddi farklar açabildiği noktalar var.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum da var. Genel olarak testlerde Geekbench en fazla dinlendirdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Geekbench skoruna baktığında ise tek çekirdek skorunda A9'a bu kadar fazla yaklaşabilen herhalde bir şey olmadı. Yeni
yani,
dönemde çıkmış işlerdi.
Yani bitmiş cihazlarda belki daha yüksek skorlardan da bahsedebiliriz. Kullanılacak cihazın tabii kasa kalitesi ve içerideki soğutma yeteneklerine bağlı olarak ama biz senin testlerinden çıkan sonuçlar itibariyle işte A9'dan en fazla %10, %8, %10 civarı daha yavaş kalır ki böyle performansından sonra %8, %10 zaten çok umursamazsın
diye
düşünüyorum.
Kimsenin umurunda olmaz, evet.
Ben işin tekniğine baktığım zaman tabii ki bir birinci seçmek gerekirse puanı .1 puan bile daha yüksek olan birinci gelecektir tabii ki ama Snapdragon 810 gibi bir kötü mirastan böyle size bir sıçrama yapmak gerçekten bir mühendislik başarısı.
Bu arada test ettiğimiz cihaz 6.2 inç boyutlarında 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranlı modelde. Fablet diyebileceğimiz bir model.
Aslında sen neyi simüle etmişsin biliyor musun? Eğer çıkarsa Sony Xperia Z5 Ultra ya da Z6 Ultra'yı test etmişsin.
Değil mi? Öyle bir cihaz olacak. Hani hep diyorduk ya 2K ekranlara bu platformlar yetmiyor falan filan. Ne adam demiş ki al sana Fireshare ile yetecek bir platform veriyorum bu tarafta.
Bu arada şey de söyleyelim bana bizim bu haberden sonra salonlar doldu. O senin test ettiğin cihaz 3 GB RAM var, 4 GB
evet,
RAM
doğru,
var.
4 GB
bu doğrudan doğruya Geekbench'in skorunu %10 arttıracak bir unsur değil ama merak edenler için onu da söylemiş olalım.
Yok, onlar şimdi şöyle düşünüyorlar tabii. Kendi cihazlarıyla karşılaştırmak isteyenler haklı olarak hani kaç megabayt bellekli bir cihazda bunlar elde edildi diye konuşabilir. Çünkü Antutu skorunu şöyle yukarıdan aşağı baktığında erdi. Note 5 ile özellikle arasında inanılmaz bir fark var. Android platformunda karşılaştıracak olursak.
Yani hani Note 5 diyelim ki zamanlama anlamında artık çıkmış ve piyasada kendisini uzun sürede yer bulmuş bir cihaz. Huawei Mate 8 var mesela, Kirin 950. Evet. Onun performansına bayağı demiş. Ona da ciddi ciddi fark atmış ki Note 5 ile kıyasladığın zaman 80-90 binler civarı puanlardan bahsediyoruz orada. 130 binlerden de Snapdragon 820 için konuşmak gerekirse nereden baksan 150 civarında performans farkı söz konusu ki muazzam bir değer yani.
Muazzam bir değer, herkesin de ihtiyacını görebilecek. 810
konuşmuyoruz bile yani orada artık.
Evet ve yani testlerde SunSpider ve diğer web benchmarklarını da yaptık. Genel olarak gerçekten Android platformunda beklenen sıçrama bu işlemciyle beraber yapılıyor net bir şekilde. Bunu söyleyebiliriz.
Yani işlem tarafında çok inanılmaz bir noktaya gelmiş durumdayız. GPU tarafına geçildiği zaman sanıyorsa zaten skorları görüyor izleyicilerimiz de. Şimdi burada off-screen testler çok önemli. Burada hani mesela Qualcomm'un işaret ettiği test uygulaması GFX benchmark, çünkü modern API'leri de destekleyebilen
evet,
ve GPU'yu daha fazla zorlayabilen test uygulaması. Şimdi onda hem on-screen hem off-screen alt testleri bulunuyor. On-screen dediğimiz şey şu, cihazınızın çözünürlüğü neyse testler o çözünürlükle alınıyor. Off-screen dediğimiz şey ise tüm cihazlarda 1080p çözünürlüğünde test alınıyor. Dolayısıyla burada off-screen'e bakmak daha doğru olur en azından GPU'nun ne performans verdiğini görebilmek için. Mesela A9'da nereden baksan hani 120 canlı performans farkı atmış ki bu 530 için muazzam bir kazanım anlamına geliyor.
Şimdi zaten hani Full HD'de 15 FPS verirken bir testte ki bu testler olabildiğince zorlasın diye yapılıyor. Kendi çözünürlüğüne gelindiğinde ki burada 2434x1600 olarak gözükmüş.
2560 evet.
Sanal butonlardan dolayı bir pay alınıyor o tarafta.
O da net olarak bir çözünürlük yalnız. 2560x1600 evet. 1440 değil mesela.
15 FPS'den düşülen değer 9.7 FPS olmuş. Bayağı fark ediyor. Yani hala da Full HD özellikle 820'li bir cihaz gelirse onu düşünemiyorum yani. Tutan olmaz herhalde.
Ki gelirdi. Benim duyum yani haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla HTC ve Sony'nin çalıştığı cihazlardan en az birkaç tanesi Full HD olabilir. Bu arada GFX'ten bahsetmişken bu versiyon GFX 4.0 o yeni versiyon. Yaygın olarak bugün internet ortamında bulunabilen test sonuçları genelde GFX 3'e ait oluyor. Ki bu 4'ün önemi şu, içerisinde tessellation test edebilen daha gelişmiş örneğin bir otomobil demosu var.
Evet.
Kıyaslama yapmak isteyenler eğer eski sürüm varsa 4.0'a güncellesinler.
Zaten tessellation otomobil testindeki detaya da baktığında 18 kareden 9.4 kareye bir düşüş görüyorsun Full HD'den kendi çözünürlüğüne geldiğinde.
Bildiğin CGI gibi demo olmuş. İnanılmaz inanılmaz yüksek değil mi?
Uçuk yani test olarak 15 kare, 18 kare falan bile orada Full HD'de gerçekten çok büyük değerler. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Testlerin daha fazlasını zaten Erdin'in yazmış olduğu haberdeki galeriden ulaşabiliyorsunuz net bir şekilde. Orada bunları aynı zamanda fotoğraflayıp buraya da gönderme şansımız oldu. Hı hı. Çok güzel anında da bir haber çıktık fotoğraflarıyla beraber. Aynı zamanda bu videoda da sizlere görsel olarak sunalım hem de anlatalım istedik
sen,
bazı şeyleri.
Şimdi bu kadar konuştuk. Biz de şeyi anladık cihazı kullandığın için ne kadar ısındı. Şimdi pratik kullanımdaki etkilerini görelim biraz.
Şimdi ısı grafikleri de var. Görebilecekleri gibi arkadaşlarımızın tabloya baktığında çok ciddi sıcaklıklara ulaşmıyor test boyunca, test bitene kadar.
Elle tuttuğunda nasıl
oldu? Elle tuttuğumuzda hiçbir şey hissetmedik. Şarjı takılıydı sürekli olarak ama şunu unutmamak lazım Erdi. Bu 6.2 inç boyutta bir tablet. Ve test cihazı sürekli şarjı takılı, büyük ihtimalle pili de küçük. Çok büyük bir pile de sahip olmayabilir. O geri kalan kısım işte işlemcinin soğuması için yeterli alanı yaratmış olabilir. Ben burada işte 810'lu şu anki kullandığımız cep telefonları boyutlarında bir cihaz geldiğinde, ince bir cihaz aldığımızda elimize neler hissedeceğiz onu merak ediyorum. Ona bir şey söylemek zor.
Ama 6.2 inçte sorun yoktu diyorsun.
Hiçbir sorun yoktu açıkçası. Genel olarak söylemek istediğim şey de aslında kullanıcılar şunu da merak etmeye başladılar. 820'li hangi cihazlar gelecek? Videonun sonunda buna da ufak bir değinmek lazım.
Yani benim duyduğum kadarıyla 60 tane design win diyorlar. Yani farklı üreticilerden 60 tane cihazı Snapdragon 820 olabileceği yönde. Şimdi ne zaman çıkacağına bakmak lazım. Sonucunda aslında kimlerin bu platformu kullanacağı belli. HTC kullanacak,
evet.
Sony kullanacak,
Samsung kullanacak.
Samsung'un kullanacağı söyleniyor. Henüz resmi açıklama yapmadılar ama Galaxy S7'nin bazı varyasyonlarında olabileceği söyleniyor. Bunun dışında yine uzak doğu firmalar kullanıyor. Bu LTV, MTV, Çin'imizde bazı üreticiler var. Onların kullanabileceği söyleniyor keza. Dolayısıyla cihazların belki ilk gösterimini en erken bir CES'te, Amerika'daki fuarda görebiliriz ama bu cihazların yaygın tanıtımı muhtemelen İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi'nde olur gibime geliyor ve PSA'ya çıkışı da yine Mart-Nisan dönemlerine denk gelir gibi bir öngörüm var benim.
Yalnız şöyle bir şey oldu. Şimdi mesela G3'ü olan kullanıcı G4'ü gördüğünde çok üzülmedi.
Ama G5'te üzülür.
Evet işte biraz üzülür. Öyle bir şey oldu. M8'i olan N9'u gördüğünde çok üzülmedi. Samsungçular orada zaten bayağıdır bir iyi işlemciler kullanıyorlardı. Yani. Onlarda da bir problem olmadı. Ama şimdi o atlama dönemine geldik. Hani 2K ekranlı cihazları ne zaman tam verimli kullanacağız falan dediğimiz atlama çağı geldi.
Ya kesin olan şu 808 ve 810 biraz üzdü. Yani hani o beklenen o cihazlarda umduğumuz performansı veremedi maalesef.
Samsung'un da isminin parlamasına neden oldu biraz da o tarafta.
Hem onun da önünü açtı. Şimdi sevindiğim nokta şu, üreticiler 810'daki thermal throttling, yani ısınma probleminden dolayı ısı borusunu telefona nasıl koyarızın cevabını buldular, kullanmaya başladılar. Sonucunda ısı borusunu illaki çok ısınan bir cihaza koymazsın.
Buna da kullansınlar.
Az ısınana koyarsın, daha serin tutarsın bakıldığı zaman. Öyle zannediyorum ki ama LG G5, Sony Xperia Z6,
çok güzel
LG'si One M 17 artık ismi ne olursa. Yani bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Orada sıkıntılı taraf şu, oyunlar yok maalesef. Bu GPU'nun desteklediği OpenGL ES 3.1 vesaire teknolojiyle destekleyen oyunlar yok. Artık orada Modern Combat 6'yı mı görürüz, Real Racing 4'ü mü görürüz bilmiyorum ama 2016 sanki bir kırılma noktası olacak gibi. Çünkü 4 GB RAM'ler, belki üstü RAM'leri göreceğiz. Yepyeni GPU'lar, daha yeni ekranlar, 4K ekranları göreceğiz belki. Şimdi Adreno 530 süper görünüyor offscreen'de ama 4K bir telefon çıktığını farz edelim. Orada ne yapacak? Evet. Bir de onlara bakmak lazım ama açıkçası hem senin anlattıkların hem de ortaya çıkan performans değerleri beni heyecanlandırmaya yetti. Yeni cihazlar çıksa da test edecek. Bu arada ben haberin sonunda da bu ifadeyi kullandım. Bazı arkadaşlar demiş ki, vay efendim ne sevindiniz 3000 lira 4000 lira telefonlara gelecek platform için. Yani ben Ferrari gördüğüm zaman da seviniyorum, alacak durum yok. Ben ama teknolojinin gidişatı bizi sevindiriyor. Sonucunda evet, bunlar olmalı ki.
Sonuçta arkadaşlar şöyle oluyor, bakın bir zıplama oluyor. Sonra bu zıplamayı 2 sene sonra şey yapıyorsun. Telefonu satın alabiliyorsun yine piyasadan. Tamam, yani o zaman satın alamamış olabilirsin, 3000 lira alamamış olabilirsin ama sonradan fiyatı düşüyor. Hep genele tabana yayılıyor gerçekten.
Ya şimdi orada ironik bir durum var. Bu çıktığı zaman da 810'ların fiyatı düşecek. Şimdi 810 alanlar, 810 cihaz alanlar belki üzülecek ama bunlar geldiği zaman...
810 gerçekten değişik 800, bir platform oldu ya.
Özellikle 810'da çok sert bir fiyat kaybı görebilir çünkü bunlar çıktıktan sonra, ki yani...
Bir anlamı kalmayacak hocam.
Çok da bir anlamı kalmayacak açıkçası.
Stoklar tükenene kadar firmalar belki de elini tutacaklar.
Şimdi şöyle bir durum olacak. Yani bu Qualcomm gibi üreticileri bekleyen de bir sorun var. Şimdi bunlar bu 820'yi çıkardı diyelim. Ara segmentlerde de 617'ler, 620'ler var. Ama şimdi bu çıktıktan sonra 810'lar ara ürün olacağı için 617, 620'lere ne kadar yer kalacak bir de onu görmek gerekecek.
Evet. Ya şimdi cep telefonu dünyasında birazcık öyle bir kırım olmaya başladı son dönemde. Firmaların kendi modellerinin kendilerine rakip olduğunu görüyoruz.
Evet.
Bazen de.
Hani ama G4 çıkartıyor. G3 alayım diyor. 1200'lere, evet, 1300'lere.
Yani millet ya da şey diyor. Ya G5 çıksa da G4 alsan falan diyor mesela. Fiyat düşecek diye. Bakalım nasıl bir kırılma olacak. Siz ne bekliyorsunuz? Açıkçası 820 sizi etkiledi mi? Test sonuçları üstünden konuşmak yanlış diyoruz ama şu anda elimizde tek veri bu. Ve bir test cihazı vardı. Test cihazında da arkadaşlar her şey hızlı çalışıyordu. Menüde falan gezmek artık herhangi bir cihaza da hızlı hale geldi. 410'lu bir cihaza da bile Snapdragon'un artık
saçma sapan falan bir yazılım hatası yapmamışlarsa.
Evet, konuşmuyoruz. Bu yüzden bunları konuşmaya çok değer bulmuyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben özellikle 820'li bir televizyon altı kutusunun da neler yapabileceğini merak ediyorum.
Xiaomi işte 3. nesil televizyonda bir kutu yaptı. Kendi mobilden devşirmeli kutusuyla beraber. Yarın öbür gün onu 820'de neden olmasın yaparlar,
evet,
belki.
Oldukça güçlü bir platform. Heyecan verici bir yere geliyor mobil teknolojiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.